Ayrım 23, sayfa 197. Onu gittikçe hem daha çok seviyor hem de sevmiyordum. Anlattığı öyküler kimi zaman büyük annemi düşündürüyordu bana. Onda çekici bulduğum pek çok şey vardı. Ama insanlara duyduğu ve yaşadığı sürece de duyacağı derin umursamazlık beni tiksindiriyordu. Bir seferinde güneş batarken ikinci mevkide sarhoş bir yolcu, pembe şişman bir tüccar küpeşteden aşağı kızılımsı altın rengi suya düştü. Makineler hemen stop etti. Çarkları gün batımıyla kızıla dönmüş sularda bir köpük bulutu bırakan gemi durdu. Küpeşteden epeyce uzakta kan rengi köpükler içinde koyu renkli bir vücut batıp çıkıyor. Irmağın aşağılarına doğru yürek parçalayıcı çığlıklar yankılanıyordu. Yolcular da çığlık çığlığa bağırışıyor, itip kakışıyor, geminin kıç tarafına toplanıyordu. Suya düşen kırmızı suratlı, dazlak kafalı, kendisi gibi sarhoş olan arkadaşı herkesi yumrukluyor, küpeşteye doğru saldırarak haykırıyordu. ''Açılın! Onu kurtaracağım!'' Suya atlayan iki tayfa bata çıka çırpınan adama doğru yüzüyordu. Geminin kıç tarafından kadınların çığlıkları, kalabalığın bağırışları arasında bir sandal indirilirken, Yakov'un sakin, boğuk sesi düzenli olarak akıyordu. Kesinlikle boğulacak. Çünkü palto giymiş. Sırtında uzun bir palto olunca hiç yolu yok boğulursun. Kadınları alalım. Kadınlar neden erkeklerden daha sık boğulurlar? Çünkü eteklikleri vardı ondan. Bir kadın suya düşmeye görsün, kurşun gibi suyun dibini boylayıverir. İşte kendi gözlerinizle görün. Adam boğuldu gitti bile. Ben demedim mi? Tüccar gerçekten de boğulmuştu. Onu 2 saati aşkın bir süre aradılar ama bulamadılar. Artık ayılmış olan arkadaşı arka güvertede oturmuş, soluk soluğa acı acı dövünüyordu. Yolculuk derken bak sonu nasıl oldu. Ben şimdi ne halt ederim? Bunu ailesine nasıl anlatırım ha? Onun bir ailesi var. Ellerini arkasında kavuşturmuş olan Yakov, adamın karşısına dikildi ve onu yatıştırmaya çalıştı. Sıkma canını, kimse ne zaman öleceğini bilemez. Adamın biri mantar yer, biri bir şeycik olmaz. Öbürü yer, hemen ölür. Mantar yiyen binlerce insan var ki hepsi de turp gibi. Biri öldü diye o kadar kişi ölecek demek değil ki bu. Hem sonra mantar dediğin nedir ki? Güçlü, kocaman bir değirmen taşı gibi tüccarın önüne dikilmiş, sözcükleri yulaf tanesi gibi birbiri ardından saçıp savuruyordu. Başlangıçta tüccar hiç karşılık vermeksizin ağlıyor, geniş avuçlarıyla sakallarındaki gözyaşlarını siliyordu. Ama sonra Yakov'u dinlemekten sıkılınca ulumaya başladı. Allah'ın belası! Niçin işkence ediyorsun bana, niçin? Ey inanan insanlar! Ne olur alın şunu karşımdan, yoksa elimden bir kaza çıkacak. Yakov çekip giderken sakin bir tavırla söylendi. Kaçık mıdır nedir? Ben ona yardım edeyim diyorum, o beni dövmeye kalkıyor. Kimi zaman ateşçinin budalanın biri olduğunu düşünürdüm. Ama daha çok bile bile işi ahmaklığa vurduğu kanısındaydım. Dünyayı nasıl gezip tozduğunu, oralarda neler görüp geçirdiğini öğrenmek için yanıp tutuşuyor. Ama asla ağzından laf koparamıyorum. Başını arkaya devirir, ayı gözlerini belli belirsiz aralar, sakallı yüzünü sıvazlayarak boğuk bir sesle konuşmaya başlardı. İnsanlar karınca gibi dostum, hepsi aynı. Yani diyeceğim, nerede çokluk orada bokluk. En çok da köylü var. Köylüler sonbahar yaprakları gibi tüm dünyayı kaplamışlar. Bulgarları mı sorarsın? Bulgarları gördüm. Yunanlıları da ve Sırpları ve Romenleri ve tüm Çingeneleri. Bu insanlar neye mi benziyor? Neye olacak? Kentliler kentte, köylüler de köyde oturuyor. Nereye gitsen hepsi de birbirine benziyor. Kimileri bizim dilimizi konuşuyor ama kötü konuşuyor. Tatarlar gibi söz gelimi ya da Mordovlar gibi. Yunanlılar Rusça konuşamıyor. Hem kem küm bir takım laflar ediyorlar. Bazı sözcükleri söylüyorlar ama anlayan biri gelsin. Onlarla işaret dilini kullanarak konuşacaksın. Ama yanında çalıştığım ihtiyar Yunanlıları anlıyormuş ayaklarına yatıyordu. Karamara ve Kalimera gibi bir şeyler söylüyordu. İhtiyar delikanlı ve ne kurnazdı ama. Onları parmağında oynatırdı. İnsanların neye benzediklerini mi bilmek istiyorsun? Amma acayip çocuksun. Neye benzeyecekler? Kuşkusuz çoğu zenci. Romenler zencidir ama inançları bizimle aynıdır. Bulgarlar da zencidir ve bizimle aynı. Tanrı'ya inanırlar ama Yunanlılar, onlar Türklere benzerler. Öyle sanıyordum ki bildiği her şeyi anlatmıyor, bir takım şeyleri bile bile bana anlatmaktan kaçınıyordu. Dergilerdeki resimlerden Yunanistan'ın başkenti Atina'nın çok eski ve güzel bir kent olduğunu biliyordu. Ama Yakov Atina'yı kabul etmiyor, kuşkuyla başını sallıyordu. Bunların hepsi palavra dostum. Böyle bir kent yok. Gerçi orada Athos diye bir yer var ama kent filan değil. Üstünde manastır bulunan bir dağ o kadar. Ona kutsal Athos dağı derler. Resimleri de vardır. Ben görmüştüm. Bizim ihtiyar o resimleri satardı. Tuna üzerinde Belgrad diye bir kent daha vardır. Tıpkı bizim Yaroslav'a ya da Nijni'ye benzer. Oralarda kentler çirkindir. Ama köylerine gelince iş değişir. Ve kadınları, kadınları bir içim su. Bu kadınlardan birinin yüzünden neredeyse yabancı ellerde takılıp kalacaktım. Bak şimdi, adı neydi kadının yahu? Avuçlarını kör gibi görünen suratına bastırıyor. Yüzündeki kıllardan yumuşak hışırtılar çıkıyordu. Boğazının derinliklerinde bir yerden çatlak çan çınıltısını andıran bir kıkırdama sesi koptu. Amma unutkan herif oldum be. Oysa o karıyla o kadar da onunla vedalaşırken ağlamıştı. Ve tabii ben de ağladım. Ah evet. Kadınların nasıl tavlanacağını sakin bir küstahlıkla bana öğretmeye başladı. Ilık, ay ışığıyla aydınlanan gece bize doğru yüzerken geminin arka güvertesinde oturuyorduk. Irmağın gümüşten sularının ötesinde kıyı boyunca belli belirsiz çayırlar görünüyordu. Kıyılardaki tepelerde sarı ışıklar, yeryüzünün çekiciliğine kapılmış yıldızlar gibi kırpışıp duruyordu. Çevremdeki her şey oynaşıyor, titreşiyor, hiç durup dinlenmeksizin kendi anlamlı canlılığını sürdürüyordu. Bu tatlı, hüzünlü sessizlik Yakov'un fısıltılı sözcükleriyle bölünüyordu. Evet, kadın çarmıha gerilecekmiş gibi kollarını açardı. Yakov'un öyküsü utanmazcaydı ama beni tiksindirmedi. Bu öyküde övünme ve acımasızlık yoktu. Yalnızca yalınlık ve biraz da hüzün vardı. Gökyüzünde ay da utanmazca çıplaktı ve beni altüst ederek hüzünlendiriyordu. Yaşamımda yalnızca iyi şeyleri, Kraliçe Margot'u ve içerdiği gerçekle hiçbir zaman aklımdan çıkmayacak olan şu dizeleri anımsıyordum. Şarkıya güzellik gerek ama güzelliğe şarkı da gerekmez. Daldığım uykudan uyanırcasına kendimi kaptırdığım bu düşsel havadan sıyrıldım ve ateşçiye yeniden yaptığı yolculuklarda gördüklerine ve yaşamına ilişkin sorular yöneltmeye başladım. Amma acayip çocuksun. Ne anlatayım sana? Çok şey görüp geçirdim. Hiç manastır gördün mü diye sorsan bana evet gördüm derim. Ya meyhane? Meyhane de gördüm. Kibar bayların yaşantısını da gördüm. Köylülerin yaşantısını da. Açlığı da bilirim, tokluğu da. Derin bir ırmağın üstündeki yıkıldı yıkılacak kadar sallantılı ve tehlikeli bir köprüden geçiyormuş gibi anılarını yavaş yavaş canlandırıyordum. Evet, sonra bir seferinde de at hırsızlığından içeri tıktılar. Kendi kendime bu kez Sibirya'yı boyladığının resmidir diye düşünüyordum. Ama polis komiseri sövüp saymaya başladı. Dediğine göre yeni evindeki soba tütüp duruyormuş. O zaman ona dedim ki, efendim ben bu işi yapabilirim. Ama o, kapa çeneni dedi. En iyi ustalar bile bu sobayı yapamadı da. Ama ben hemen lafı yapıştırdım. Kim zaman bir koyun çobanı bir generalden daha akıllıdır. Gözümü karartmıştım. Lafımı esirgeyecek halim yoktu ki.
Ne fark ederdi? Nasıl olsa Sibirya beni bekliyordu. O zaman dedi ki, hadi git dene öyleyse. Ama bak eğer eskisinden kötü olursa kemiklerini un ufak ederim ona göre. İşi iki günde bitirdim. Adam afallayıp kaldı. Bana bağırmaya başladı. Seni enayi, seni dangalak, bu kadar ustasın da hala ne halt etmeye at hırsızlığı yapıyorsun? Neden? Ona dedim ki, bu efendim ahmaklığımdan, evet ahmaklığından yapmışsın, sana acıyorum. Evet, adam acımıştı bana. Hiç böyle bir şey gördün mü? Bir polis, kimsenin gözünün yaşına bakmayan biri, bana acıyor. Ne var bunda diye sordum. Hiçbir şey, acıdı işte, daha ne olsun istiyorsun? Biri sana niye acısın ki, sen taş gibisin. Yako şakacı bir tavırla yanıt verdi. Hamma acayip çocuksun, taş ya. Taşlara da acıyacaksın. Taşlar da bir amaca hizmet eder. Taşlardan sokaklara kaldırım yapılır. Her şeye acımalısın. Her şeyin bir var olma nedeni vardır. Kum dediğin nedir ki? Ama kumun içinde yapraklı otlar biter. Ateşçi böyle konuştuğunda açık seçik anlıyordum ki o benim anlayışımın ötesinde bir şeyler biliyordu. Aşçı için ne düşünüyorsun? Mursamaz bir tavırla, ihtiyar ayıcık için mi? Dedi. Nesini düşüneyim ki? Düşünülecek pek bir yanı yok. Haklıydı. İvan Ivanoviç öylesine dimdik, öylesine dümdüzdü ki bu kusursuzluğun üzerinde herhangi bir izlenimin tutunması olanaksızdı. İlginç olan tek yanı aşçıdan hoşlanmayışı ve ona sürekli küfretmesiydi. Ama her zaman da onu çay içmeye çağırırdı. Bir gün Yakova şöyle dedi. Eğer kölelik geri gelmiş olsa ben de senin efendim olsam seni haftada 7 öğün kamçılardım tembel şeytan. Yakov düşüncesini ciddi ciddi açıkladı. 7 öğün çok be. Aşçı ateşçiye hem olmadık laflar eder hem yiyecek artıkları verirdi. Önüne bir et parçasını kabaca koyar ve homurdanırdı. Zıkkımla. Yakov yemeğini çiğnerken konuşurdu. Gücüm yerine geldi. Sağ ol İvan Ivanoviç. Güç senin nene gerek tembel şeytan. Olur mu? Böylece daha uzun yaşarım. Yaşayacaksın da ne olacak? İfrit. İfritler de yaşıyor. Söylesene bana. Yoksa yaşamayı eğlenceli bulmuyor musun? Yaşamak çok avundurucu bir şeydir. İvan Ivanoviç. Ah sen ne gerzeksin. Ne demek o? Gerzek. Yakov afalladı. Ama da acayip laf. Ama ayıcık ekledi. Dinle o zaman. Mutfakta cehennem sıcağında bizim iliğimiz kemiğimiz kuruyor. Ama bu herif yaban domuzları gibi habire bir şeyler tıkınıyor. Ateşçi çiğnemeye devam ederken dedi. Başa gelen çekilir. Kazan dairesinde ateşçilik yapmanın mutfak fırınının sıcaklığında çalışmaktan çok daha zor olduğunu iyi biliyordum. Çünkü birkaç kez geceleyin kazan dairesine inerek Yakov'a yardım etmeye çalışmıştım. Yaptığı işin nedenli eziyetli olduğunu aşçıya söylemesine şaşırmıştım. Yo, bu adam kesinlikle emindim ki başkalarının bilmediği bir şeyler biliyordu. Herkes ama herkes ona çıkışırdı. Kaptan, makinist, Lostromo. Önüne gelen hırsını en kolay ondan çıkarırdı. Onu nasıl olup da kovmadıklarını düşündükçe şaşırıyordu. Ateşçiler onun durdurak bilmeyen gevezeliğiyle, İskambil'e olan tutkusuyla alay edip gülmelerine karşın Yakov'a başkalarına davrandıklarından daha iyi davranıyorlardı. Onlara sordum, Yakov iyi bir midir? İhtiyar Yakov mu? İyidir iyidir, şakadan anlar, alıngan da değildir. Ona ne yaparsan yap, gömleğinden içeri kızgın kömür at, istersen kızmaz. Kazan dairesinde köle gibi çalışmasına ve aygır iştahına karşın ateşçi çok az uyurdu. Vardiyası bitince çoğunlukla üstünü başını değiştirmeden ter ve pislik içinde bütün gece kıç güvertede yolculara çene çalar ya da iskambil oynardı. O gözlerimin önünde duran kilitli bir sandık gibiydi. Bu sandıkta bir şeyler gizliydi ve ben onu açacak anahtarı inatla bulmaya çalışıyordum. Çalı gibi kaşlarla örtülü gözleriyle bana dikkatle bakarak sorardı. Benden ne istiyorsun? Bir türlü anlayamıyorum. Evet, dünyada birçok yeri gezdim gördüm. Başka ne bilmek istiyorsun? Öyleyse dinle. Bir zamanlar başımdan geçen bir olayı anlatayım sana. ve başından geçeni anlatmaya başlardı. Bir zamanlar taşra kasabalarından birinde veremli genç bir yargıç yaşıyordu. Adamın karısı sağlıklı bir Almandı. Çocukları yoktu. İşte bu Alman kadın bir dokuma tüccarına abayı yaktı. Tüccar evliydi. Güzel bir karısı, 3 çocuğu vardı. Şimdi bu tüccar Alman kadının kendisine aşık olduğunu anlayınca kadınla gönül eğlendirmeye karar verdi. Bir gece kadını bahçesine çağırdı. Meğer 2 arkadaşını da çağırıp adamları çalıların arasına gizlemiş. Şu işe bak. Neyse, Alman kadın çıka geldi. Herif için her şeyi yapmaya hazır tabii. Ama tüccar ona dedi ki, benim başım bağlı, ben evli bir adamım. Ama senin için 2 arkadaşımı getirdim. Biri dul, öbürü bekar. Bunun üzerine kadın herifin suratına bir tane patlattı. Herif sıranın üstünden güm aşağıya. Sonra ayakkabısının topuğuyla yüzüne gözüne vurmaya başladı. Ben yargıcın getir götür işlerine bakıyorum ya. Kadın beni de yanında götürmüştü. Tahta perdenin deliğinden bakıyorum ve ne olup bitiyorsa hepsini görüyorum. Derken herifin 2 arkadaşı pat diye ortaya çıktı ve kadının saçlarına yapıştı. Ama ben hemen tahta perdeden atladığım gibi onları ayırdım. Bu yaptığınız erkekliğe sığmaz, tüccarlığa yakışmaz dedim. Alman kadın herife gerçekten inanmış ama kirli bir oyuna gelmişti işte. Tuttum oradan götürdüm kadını. Herifler bir tuğla parçasıyla kafama vurmuşlardı. Alman kadın perişan bir durumdaydı. Evin önünde şaşkın şaşkın dolanırken bana "Yakov" dedi. "Ben Almanya'ya bizimkilerin yanına döneceğim. Kocam ölsün, gideceğim buradan." O zaman ben de dedim ki "Evet, kuşkusuz dönmeniz gerek." Yargıç öldü. Kadın da çekip gitti. Nazik, kibar, çok duygulu bir kadındı. Yargıç da öyle, nazik biriydi. Tanrı ruhuna huzur versin. Bu öykünün verdiği ahlak dersini anlayamamış, öylece suskun kala kalmıştım. Tanıdık, acımasız ve abuk sabuk bir şeyler içerdiğini sezinliyordum ama ne diyebilirdim? Yakov sordu. Öykü iyi miydi bari? Bu beni kızdırmıştı. Kemküm etmeye başladım ama sakince açıkladı. Bu insanların karınları tok, sırtları pek, her şeye doymuşlar. Arada bir canları şaka yapmak istiyor ama yüzlerine gözlerine bulaştırıyorlar. Kuşkusuz tüccar takımı da çok ciddidir. Bu iş kafayı kullanmayı gerektirir. Ama işte hep böyle kafayı kullanarak çalışıp durmak adamın canına tak eder. Arada bir böyle işi şakaya vurup eğlenmek isterler. Küpeştenin ardında köpüren ırmak hızla akıp gidiyor, kaynaşan suların fokurtusu işitiliyor, karanlık kıyılar onları arkada bırakarak boylu boyunca uzanıyor. Yolcular güvertede horluyor. Uyuyan bedenlerin ve sıraların arasından bize doğru uzun boylu, kara kuru, siyah giysili, gri başı açık bir kadın sessizce yaklaşıyor. Ateşçi bana bir omuz atarak, "Bak," dedi. O da karnı tok olduğu için sıkılanlardan. Öyle sanıyordum ki başkalarının üzüntüsünü, sıkıntısını eğlendirici buluyordum. Bana birçok şey anlattı. Anlattıklarını can kulağıyla dinliyordum. Onun bütün öykülerini anımsıyorum ama içlerinde bir tane bile anımsamıyorum ki neşeli olsun. Kitaplarda sık sık yazarın duyguları işe karışıyor. Kızdıklarını ya da sevindiklerini, üzüldüklerini ya da alay ettiklerini okuyordum. Oysa ateşçi kitaplardan çok daha yansız bir dille konuşuyordu. Asla gülmüyor, yargılamıyordu. Hiçbir şey onu kırmadığı gibi memnun da etmiyordu. Yargıcın karşısında tüm etkilerden arınmış bir tanık gibi konuşuyor. Davalıya da, savcıya da, yargıca da yabancı kalıyordu. Bu umursamazlık gittikçe sinirime dokunuyor, için için ona düşman kesiliyordum. Yaşam onun karşısında, makine dairesinde kazan altında yanan bir ateş gibi yanıyor ve o, ayı pençesine benzeyen meşin gibi elinde tahta bir tokmakla kazanın karşısında duruyor, hortum ağzındaki tapaya hafifçe vurarak petrol akışını düzenliyordu. "Hiç seni incittiler mi?" diye sordum. "Buna kim cesaret edebilir ki? Ben çok güçlüyümdür. Bir koydun mu oturturum." "Ben kavgadan söz etmiyorum, yani ruhunu." Ruhu incitmek olanaksızdır. Ola el süremezsin. İnsan ruhuna hiçbir şeyle dokunamazsın.
Üçüncü mevki yolcuları, tayfalar, gemideki herkes topraktan, işten, emekten ve kadından söz ettikleri kadar ruh konusunda da sık sık konuşurlardı. Ruh, sıradan insanların dilinde 5 kapiklik bir para gibi vırt zırt kullanılan ortak bir sözcüktü. Bu sözcüğü insanların bozuk dillerine pelesenk etmelerinden hiç hoşlanmıyordum. Erkeklerin işe ruhu da karıştırarak açık saçık konuşmaları ve küfretmeleri yüreğimi parçalıyordu. Bugünmüş gibi anımsarım. Büyükannem ruhtan, güzelliğin, sevincin ve aşkın o gizemli mahzeninden dikkatli bir dille söz ederdi. Ben iyi insanların öldükleri zaman ruhlarının bembeyaz meleklerce masmavi gökyüzüne taşınacağını, büyükannemin iyi tanrısının onu sımsıcak bir hoş geldinle karşılayarak "Ah sevgilim, ah temiz yüreklim, çok mu üzüldün, çok mu yoruldun?" diyeceğine kesinlikle inanırdım. Ve sonra ruha en yüce melek kanatlarından 6 tane beyaz kanat vereceğini düşünürdüm. Yakov Şumov da ruh konusunda tıpkı büyükannem gibi gönülsüzce ve dikkatle söz ederdi. Küfrederken ruhu asla ağzına almaz, başkaları ruh konusunda tartışmaya tutuştuğunda boğa boynuna benzeyen kırmızı boynunu eğerek öylece sessiz kalırdı. Ona ruh nedir diye sorduğumda ruh Tanrı'nın soluğudur yanıtını verdi. Ama bu yanıt bana yetersiz geldi. Bu konuda başka sorular yönelttim. Ateşçi o zaman kestirip attı. Rahiplerin bile ruh konusundan pek bir şey anladıkları yok dostum. Ruh başlı başına gizemli bir şeydir. Onu sürekli düşünüyor, anlayabilmek için sürekli kafa patlatıyordum. Ama boşuna. Onun dışında hiçbir şey göremiyordum. İri yarı bedeniyle her şeyi karartıyordum. Ambar görevlisinin Gavrilovna adlı karısı bana pek kuşkulu görünen bir ilgi gösteriyordu. Ayrım sonu. Sayfa 205.